Bugün gene Yunanistan'da, Gırtsiya'da bulunuyoruz. Kaos Kilisesi Korint. Bugünkü vaazımızın adı Çapulcular Takımı. Davut daha kral olmazdan önce Saul'dan kaçarken adam öyle bir kişi oldu. Ali Baba gibi. Ali Baba ve 40 haramiler. Ve o da yazıyor ki bütün İsrail'den kimin borcu varsaydı, kimin düşmanı varsaydı, hani kimin hayatı bitmiş, kim umutsuz, tamam mı, kim ipini koparmışsa hepsi bunlar Davud'un yanına sığındı ve onlar bir grup oldular. Diyeceksin yani en olmayacak kişiler. Ve bugün gene öyle bir çapulcular takımı bakacağız. Rab diyor ki biz de öyle bir grupuz. Biz de öyle bir çeşit insanlarız. Geçen hafta harika bir hakikat öğrendik. 1. Korintiler 1:25'te yazardı ki çünkü Allah'ın akılsızlığı İnsanların akıllarından daha akıllıdır. Ve Allah'ın zayıflığı insanların kuvvetinden daha kuvvetlidir. İsa Mesih'in haçına bakmıştık. Ve o haç, İsa Mesih'in oradaki ölümü nasıl insanca tamamen saçma bir şey. Tamamen olmayacak bir şeydir. Allah'ın kuvveti zayıflıkta belli oluyor. Ve Allah'ın akıllılığı, Allah'ın bilgisi akılsızlıkta belli oluyor. İnsanca ters bir şey. Apostollar insanca bir din kurmaya çalışmış olsalardı, kesinlikle İsa haça girildi diye bir haber uydurmayacaklar. Uydurmazdılar, kesinlikle olamaz. İnsanca logika yok. Bu neye benziyor? 1793 senesinde biliyorsunuz Fransa'da Fransız devrimi oldu, Fransız revolüsyonu oldu. Ve o zaman içinde Hristiyanlığı tamamen yok etmeye çalıştılar. Vardı böyle ünlü bir adam Maximilian Robespierre, belki duymuşsunuz tarihte. Ve o en radikal reformcu idi. Ve o teklif etti, biz artık Hristiyanlığı yok ediyoruz ve onun yerine başka bir din yaratıyoruz. En yüce varlık dini. En yüce varlık dini. Öyle dedi. Yani İsa neymiş? Hani İncil neymiş? Bunları hepsi yok ediyoruz. Ama tek bir Tanrı'ya en yüce varlık dini yaratıyoruz. İnsanca bir şey böyle. Öyle bir şey yaratılsın diye teklif etti. Bir sene geçmedi, adam kafasını kestiler giyotinde. O yok oldu. Ama başkaları o fikri aldılar ve gerçekten bu dini yaratmaya başladılar. İşte en yüce varlık dini. Oysa birkaç sene geçtikten sonra birisi, bu revolüsyonlardan birisi, yani kilisenin bir patriarşına ağlaştı. Bir papaza ağlaştı. Yani bu yeni din hiç de popüler olmazmış, iyi gitmezmiş. Kimse bu yeni dine tapılmıyor. Neden acaba? Neden öyle? Ne yapayım da bu dini beğendireyim yani kendi kendime. O zaman bu patriarş cevap olarak adama bir paket yolladı. Bir paket. Bu paketin içinde iki tane direk, dört tane enser, bir de çekiç. Öyle yolladı ona. Bir de onun yanında bir not. Yeni bir din yaratmak için kendini bu tahtaya mıhlatır, öl, üçüncü gün yeniden ölümden diril, o zaman insanlar sana iman edecekler. Dinin çok popüler olacak. Gerçekten öyle. İnsanca yaratılmış dinler hiçbir zaman İsa Mesih'in haçını açıklayamaz. Kabul edemezler, reddedecekler her zaman. Evet, Allah'ın standartları insanın standartlarına hiç uymuyor, ters düşüyorlar. Ve bugün de göreceğiz ki, hani bugün bu fikrin devamını, Paulus devam ediyor bu fikri ve diyor ki bunu anlatmak için nereye bakalım? Bugün göreceğiz ki topluluğumuz da o hakikati gösteriyor, o hakikati sanki yansıtıyor. Allah'ın kuvveti, kuvvetsizlik de belli oluyor, Allah'ın akılları, akılsızlıkta belli oluyor. 1. Korintiler 1:26'dan 31'e okuyacağız. Şöyle yazıyor. 26. Kardeşler, bir bakın nereden çağrıldınız. İnsanca bakarsan sizden çok kişi bilgili değildi. Çok kişi kuvvetli değildi. Çok kişi soylu değildi. Paulus diyor, şimdi bu kocaman hakikati Mesih hakkında anladık. Ama nasıl bunu göstereceğiz ki öyledir? Bakın kendinize, bakın toplantıya bir göz atın bakalım. Evet, Paulus Korint Kilisesi'ndeki imanlılar arasında sanki bir statistika yapıyor. İstatistik yapıyor ve sayıyor, saymaya başlıyor. Herkesi sanki tek tek sordu ve soruyor kişilere, kaçıncı sınıfa kadar okudun sen? Sen kaçıncıya kadar okudun? Ne kadar paran var? Bankada ne kadar paran var sen? Söyle, söyle bana ne kadar paran var? Bir istatistika yapıyor. Anan baban kim? Tanınmış kişiler mi? Soylu kişiler mi? Hangi, nasıl bir cinsdensin? Ve böyle kişilere gözden geçiriyor. Sonuç, 300 kişi varsa diyelim Korint Kilisesi'nde, 3 tane zengin ve 297 tane fukara. 10 kişi üniversite bitirmiş, 290 kişi 4. sınıfı zor aldılar. Tamam mı? 3 kişi devlet adamı, 2 kişi soylu, 5 kişinin firması var ve 290 kişi böyle basit işçiler. Hiçbir şey ifade etmeyen kişiler. Allah kocaman Korint kasabasında bula bula onları mı buldu diye soracağız. Rab, Allah'ım bak sana kocaman kilise, kocaman kasabada sen bunları mı buldun? Daha güzel kişi de bulamadın mı kendine? Bunlar mı Allah'a layık olan kişiler? Ciddi olamaz. Mümkün değil. Bunlar mı Allah adamları? Bu çapulcular takımı atılmış kişiler. Ama Pavlus çok ciddi. Devam ediyor. Ama Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti. Akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu dünyanın zayıf kişilerini seçti. Kuvvetli kişileri utandırsın diye. Ve Allah bu dünyanın aşağıladığı ve hor gördüğü, hor gördükleri kişileri, hani en olmayacak kişileri seçti. Öyle ki sayılan kişiler hiçe indirilsin. Öyle ki hiçbir insan Allah'ın önünde övünmesin. Sayır, aptal, zayıf, aşağılanan, hor görülen kişiler. Bunlar diyor. Kilise budur. Tamam, var bazı zenginler, Allah zenginleri atmıyor. Mesele değil ne kadar paran var. Ama prosent olarak bakarsak, yüzdesine bakarsak çok fazla fukaralar var. Var bazı soylular, var bazı okumuşlar. Tamam mı? Ama çoğunluk başka. Çoğunluk başka. Ve bu yeni bir prensip değil. Allah bunu yaparken, kilisede böyle insanları çağırırken sanki yeni bir mesele başlatmıyor. Allah hep öyle çalıştı. Başlangıçtan beri Allah bu prensibi tuttu. Her zaman böyle kişileri çağırdı ve kullandı sonra. İnsanca olmayacak kişiler. Rab eskiden beri zayıf ve uygun olmayan kişileri alıp kendi işinde kullandı. Birkaç örneğe bakalım şimdi. Birincisi, İsrail'in kendisi. İsrail halkın kendisine bir göz atalım. Evet, İsrail halkı kimidir? Hani böyle 2500, 3000, 3500 sene geri gidersek Musa'nın zamanında, İbrahim'in zamanında çok güçlü halklar vardı. Egiptlere, Mısırlara bakarsan onların teknolojisi o kadar ilerlemiş, onların bilgisi o kadar fazla. Hani bugün bile insan bu onların yaptıkları piramitleri yapamıyor. Bugünkü arşitekler, enjinyörler bunu yapamıyor. Rab olsaydı neden böyle bir halk seçmedi? Mısırlı, akıllı. Ama başka. Yasanın tekrarı 7 ayet 7 başka okuyoruz. Rab İsrail'le konuşurken, hey övünmeyin ben sizi seçtim ama bak nasıl seçtim sizi. Rabbin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni, sebebi öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan az idiniz. Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içererek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Bak, siz en ufak bir halk idiniz. En yaramaz bir halk idiniz. Atılmış bir halk idiniz. Sayılan bir halk değildiniz. Ama gene de ben sizi seçtim kendi gücümü göstermek için. Ve Yeşaya 51'de ayet 1 ve 2 Rab şöyle yazıyor. Doğruluğun ardından giden, Rab'e yöneten sizler beni dinleyin. Yontulduğunuz kayaya, çıkarıldığınız taş ocağına bakın. İsrail halkı bir kocaman bir kayaya benzettiriyor ve her bir kaya bir taş ocağından kesiliyor biliyorsunuz değil mi? Odan yontuluyor. Bakalım siz hangi taş ocağından kesildiniz? Nereden çıktınız siz İsrail halkı olarak? Atanız İbrahim, yani dedeniz İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya, bakın İbrahim ve Sara. Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim. Ama ben onu kutsayıp çoğalttım. Ne diyor? İbrahim kimiydi? Sara kimiydi? Sıradan önemsiz kişiler. O büyük bir Allah adamı değildi. Hatta yazıyor o bile putlara tapardı bir vakit. Ama Rab öyle yaramaz, öyle atılmış, öyle saygısı olmayan bir kişiyi aldı ve oradan kendine bir halk yarattı. Ve İsrail halkı görüyoruz gerçekten çok geri kalmış bir halk idi. Hani başka halklarda teknoloji varken, başka halklarda böyle bilim varken İsrail'de sıfır. 1. Samuel 13. bölümde 19 ve 20'de onun bir örneğini görüyoruz. Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Şimdi biliyor musunuz? Bir demirci yoktu. Filistinliler, İbraniler kılıç mızrak yapmasın demişlerdi. Hani Filistinliler de vardı. Onlar hani demircilikte ilerlemiş bir halk idi. Ama bu teknolojiyi korudular. İsraillerden bir tek kişi demiri işletmesini öğrenmesin. Hani silah yapmasınlar. Bu nedenle bütün İsrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını biletmek için Filistlere gitmek zorundaydılar. Gülünç bir şey ya. Allah'ın halkı bunlar mı? Hani bir demirci yoktu. Demiri işletemiyorlar. Bu mu Allah'ın halkı? İlginç bir şey değil mi? İkinci olarak görüyoruz hakimler zamanında Gideon adında bir kişi var. Gideon. Duydunuz mu? Bilmiyorum. Hakimler 6. bölümde ayet 11'den 16'ya bunu görüyoruz. Rabbin meleği yazıyor. Gelip Ofra kentinde bir ağacın altında oturdu. Yoaş oğlu Gideon buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukuruna dövüyordu. Buğday ekinlerine de dövülüyor. Büyük bir terasada, büyük bir düzlükte değil mi? Yayıyorlar ve orada eskiden döverdiler ekinleri. Hani taneleri oradan çıkarmak için. Ama bu Gideon ne yapıyor? Varmış bir üzüm sıkma yeri. O çok küçük bir yer, bir vana gibi. Belki 4-5 metre en fazla. Ve orada saklanıyor. Saklanıyor. Hani çünkü Midyanlılar diyor, bütün onların rekoltelerini çalırdılar. Ve korku içinde adam yani saklı olarak o da ekinlerini dövüyor. Rabbin meleği geliyor. Rabbin meleği ona görünerek ey yiğit savaşçı Rab seninledir dedi. Ey yiğit savaşçı. Ne savaşçısı ya o? Adam korku içinde. Gideon ey efendim eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi diye karşılık verdi. Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığı söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikalar nerede? Rab bizi terk etti. Midyanlıların eline teslim etti. Rab kendisi diyor ben korku içindeyim. Saklı olarak burada bir avuç ekinlerimizi korumaya çalışıyoruz. Ve sen bana diyorsun yiğit savaşçı olur mu böyle şey? Ama Rab tam böyle bir kişiyi aldı. Korku içinde titreyerek şüphe eden bir kişiyi seçti Gideon'a. Devam ediyor. Rab Gideon'a dönüp kendi gücünle git İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. Ve Gideon devam ediyor. Musa gibi durmadakça sebep uyduruyor. Neden gitmesin? Neden Rab'in çağrısını kabul etmesin? Gideon şöyle dedi. Ey efendim ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim? Ait olduğum boy Manaşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Manaşe değil mi 12 cinsinden biri. Manaşe'nin değil mi bunun altında gene boylar, cinsler vardı. Peki benim cinsim en küçüğümüz. Değil böyle güçlü bir cins hani yüzlerce erkek olsun. Hayır bizim cinsimiz en küçüğü. Ve bu cinsin içinde bizim ailemiz en zayıf. Nasıl beni çağırıyorsun hani İsrail'i kurtarayım? Ben miyim yiğit savaşçı? Olur mu böyle şey? Rab dedi ki ben seninle olacağım. Midyanlıları tek bir adam yener gibi bozguna uğratacaksın. Görüyor musunuz? Rab kimi seçti? Seçmedi en güçlü İsraillerden, en güçlü cinsten, en güçlü aileden, en güçlü adamı tam tersi. En zayıf boydan en zayıf adamı en zayıf ailesinden en zayıf adamı seçti. Rab hep öyle çalışıyor. Üçüncü bir örnek. Rab tarih boyunca zayıfları alıp kullandı. Üçüncü bir örnek. Kral Saul ve Kral Davut. Saul ve Davut. İsrail'in birinci ve ikinci kralı. Kral Saul nasıl seçildi ve sonra Kral Davut nasıl seçildi? Büyük bir kontrast. Bakalım hangisi? Biliyorsunuz hangisi Allah'ın yüreğine göre bir kralıydı? Saul muydu, Davut muydu? Davut, değil mi? Ama Saul birinci seçildi. Bakalım nasıl oldu? 1. Samuel 9 ayet 2'de şöyle okuyoruz. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Herkes 1.60 iken adam 2 metre. Çok büyük bir adam. Kral Saul buydu. Ve zaman gelince halk Saul'u gördü. Hani Rab onu kral olarak seçti diye ve herkes eyvallahında, herkes alkışladı. Ey işte bu oldu artık. Tam kral olacak adam buldu Rab. Bu bizim kralımız olacak. Ama adam sadıkan kalmadı. Biliyoruz nasıl günah işledi, nasıl Rab'den uzaklaştı ve Rab en sonunda onu reddetti. Yani insanca tam kral olacak kişiyi en sonunda reddedildi. Ama ondan sonra Rab gene çağırıyor Peygamber Samuel'i ve diyor ki ne zamana kadar ağlayacaksın? Hani Saul'u reddettim diye git yeni bir kral bulacağız. Yeni bir kral meseleceğiz şimdi. Git Betlehem kasabasında. Yese adında bir cins var ve onların oğullarından birisini seçtim. Ama demiyor hangisi. Adamın 8 tane oğlu vardı. 8 tane oğlu vardı. Ama hangisi? Şimdi Samuel gidiyor ve Samuel diziyor. Çağırıyor Yese'yi. Nerede senin oğulların? Hepsini diz bakalım buraya. Tamam mı? Tek tek karşıda duruyor Samuel ve bakıyor. Ve Rab diyor ki bu değil. İkincisi o da değil. Şöyle gidiyor. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma. Birinci oğlu yakışıklı ve uzun boylu. Tam Kral Saul gibi. Ona bakmadı. Böyle bir kişi lazım değil bize. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insan gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşü, Rab ise yüreğe bakar. Görüyor musunuz? Yani hani insanca logikayla bu kral olacak, bu güçlü. Hayır. Bunu gördük Saul'da. Bu iş yürümüyor. İshay'ın oğlu ikincisi Avinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel Rab bunu da seçmedi dedi. Bunun üzerine İshay Şama'yı da geçirdi. Üçüncü oğlu. Samuel yine Rab bunu da seçmedi. Böyle İshay 7 oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Samuel şimdi panike düşüyor. Nerede kaldı Rab'in sözü? Tüm oğullar hepsi ne olacak şimdi? Rezillik. Rezillik. Ama Samuel Rab bunlardan hiçbirini seçmedi dedi. Sonra İshay'a sordu oğulların hepsi bunlar mı? Diye sordu. Şimdi bu İshay yeşe. Tamam cevap veriyorum. Bir de en küçüğü var diyor. Sürüye gidiyor. O kadar küçük, o kadar genç. Onu bile çağırmadım. Hani biliyorum ondan adam olmaz. Tamam mı? Bıraktık onu koyunların başında. Hani koyunlara baksın. En prost bir iş, en böyle önemsiz bir iş verdik ona. Layık değil yani peygamberin karşısına çıksın. O vakit Samuel şöyle dedi. Birini gönder de onu getir. Hemen getirsin. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. Demek buymuş. Rab'in seçtiği kişi böyle. Davut. Babası Davut'u saymadı bile. Hiç aklına gelmedi ki onu Samuel'e tanıtırsın. Evet. Ve yaşlanınca biliyorsunuz Rab çok uzun bir zaman Davut'la çalıştı ve yaşlanınca Davut büyük kral olduktan sonra kendi sarayı yaptı. Tamam mı? Ve sarayında oturdu. İsrail'in büyük, en büyük, o zamana kadar en büyük kralı oldu. Ondan sonra Rab'e yalvarıyor, Rab'e konuşuyor. Rab, uygun değil ben sarayda yaşayayım. Sen gene çadırda, palatkada yaşıyorsun. Çok büyük bir jest. Allah'a bir ev yapmak istiyor. Utanıyorum. Benim kocaman sarayım var. Sen bir dilenci gibi palatkada yaşıyorsun. O zaman Rab diyor ki, ben şimdiye kadar ağlaştım mı sana? Şikayet ettin mi diye hani da bunu söylüyorsun. Rab hiçbir zaman buyurmadı ona bir tapınak yapılsın. İzin verdi ama buyurmadı. Çok ilginç bir ders. Ve ondan sonra Davud'a bir laf yapıyor. Hatırlatıyor ona. 2. Samuel 7-8 diyor ki, şimdi kulum Davud'a şöyle diyeceksin. Her şeyi egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Hatırla, hatırla, aklına getir. Ben seni nereden aldım, nereye götürdüm? Öyle bir kişiydin. Atılmış, saygısı olmayan, senin ailenin en küçüğüydün. Sıkılma, bana saray falan lazım değil diyor. Benim gücüm var, en önemsiz kişiyi alayım, onu büyük yapayım. Onun için beni merak etme, ben iyiyim, ben sokakta kalmam diyor Allah. Benim gücüm o kadar büyük ki seni bile aldım, en olmayacak bir kişiydin. Sanki Pavlus'un sözlerine bir komentar yapıyor, değil mi? Daha 1000 sene önce. Evet, güzel. Demek hep öyle çalıştı Rab ve kilise zamanında şimdi bile Rab aynı metotla, aynı prensiple çalışıyor. En olmayacak kişileri alıp onları seçiyor ve kendi işini onlarla bitiriyor. Peki, devam ediyoruz. Rab neden öyle yapıyor? Hı? Neden bu metodu seçti? Bu yöntemi seçti? Ayet 30 ve 31'e bir daha okuyoruz. İşte o sebep oldu, Mesih İsa'dasınız. Allah diyor, sebep oldu, siz Mesih İsa'da olasanız. Mesih bizim için Allah'tan gelen bilgilik oldu. Doğruluk ve kutsallık ve kurtuluş odur. Nasıl da yazılmıştır, kim övünürse Allah'la övünsün. Sebep buymuş. Övünmek bitsin. Biz insanlar çok övünmeyi seviyoruz, değil mi? Erkekler bir araya gelince bak onların muhabbetine. Değil mi? Herkes anlatıyor. Neden daha büyükmüş? Başka bir epizot anlatıyor. Askerlikte böyle yaptım bilmem ne. Ben neymişim? Kadınlar da aynı, değil mi? Kadınlar bir araya gelince onların metodu biraz farklı ama onlar da hep kendini övüyorlar. İnsan seviyor kendini övsün. Ama Rab bunu absolutno sevmiyor. Kendi krallığında bu böyle olmayacak diyor. Övünen varsa Rab'le övünsün. Övünmek mi istiyorsun? Ben sana sebep vereceğim. Çünkü sende övünecek hiçbir tarafı yok. Ama gene de seni kullandım. Neden Rab bunu yapıyor? Düşünelim bir kere. Hani var bazı çok hızlı futbol takımları. Madrid, Barcelona, Bayern Münih. Ben pek anlamıyorum bugünlerde. Ama diğer ben hani kulağıma geldi ki bunlar şimdi en hızlı futbol takımları. Nasıl yapıyorlar? Onlar çok zengin, değil mi? Ve bu zengin futbol takımları bütün dünyadan milyarca dolar harcıyorlar, milyarca euro harcıyorlar en hızlı futbolcularını satın almak için. Öyle değil mi? Nerede böyle daha yeni bir zvezda, bir yıldız var? Tap hemen kapıyorlar ona. 20 milyon, 30 milyon gel bize. Evet, dünyanın en hızlı futbolcularını öyle kapıyorlar. Ve onlardan bir takım kuruyorlar. Ve böylelikle Avrupa'nın, dünyanın en büyük takımları oluyorlar. Pokalları, şampiyonlukları öyle kazanıyorlar bu yöntemle. Ama bir de düşün, sen başka bir trenörsün. Başka bir takım yapıyorsun kendini. Öyle bir trenör oluyorsun ki gidiyorsun Brezilya'nın, Nijerya'nın, Pakistan'ın en fukara mahallelerine. Nerede kişiler açlık içinde, yani ziyanlık içinde. Öyle bir mahalleye gidiyorsun ve sokakta kızanlara bakıyorsun. Yetmiyor bu, kızanlar, öyle kızanları seçiyorsun hani topal, bir gözü kör, şişman. Hani böyle kişileri seçiyorsun. Düşün bir kere. Hani en fukara ve en zavallı, en olmayacak kişiler. Bunlar mı futbolcu olacak? Olamaz. Sonra onlarla ilgileniyorsun. Tek tek ilgileniyorsun. Tek tek onlarla uğraşıyorsun. Ve tek tek onların problemlerini çözüyorsun. Onlara futbolu öğretiyorsun ve geliştiriyorsun onları. Bunu yaparken herkes onlarla bir de seninle eğleniyorlar. Eğleniyorlar seninle. Sen deli misin? Neden kıymetli vaktini onlara harcıyorsun? Onlardan adam olmaz. Öyle değil mi? Herkes sana mana bulacak. Ama sonra o büyük takımlarla oynuyorsun ve hepsini yeniyorsun. Hepsini yeniyorsun. Hani milyarca para harcamışlar bir süper futbolcuları ama senin kurduğun takım onları yeniyor. İşte buna büyüklük diyecek. Böyle yaparsan herkes diyecek, aa, asıl trenör sensin. Asıl yani işini bilen sensin. Ve Rabbin bizimle yaptığı budur. Aynısıdır. En sakat, en olmayacak insanları aldı ve onlarla en büyükleri, güçlüleri utandırdı. Kilise budur. Rab bize böyle kuraj vermek istiyor. Ve ondan sonra bunu iyice anlayalım diye Paulus şöyle yazıyor ayet 30. İşte o sebep oldu Mesih İsa'dasınız. Sen kendi kendini mi kurtardın, Allah seni mi kurtardı? O sebep oldu. Ve şimdi buna daha uzun bakacağız. O sebep oldu diyor, Mesih İsa'dasınız. Evet, Mesih bizim için Allah'tan gelen bilgilik oldu. Doğruluk ve kutsallık ve kurtuluş odur. Üç şey anlatıyor İsa Mesih için. Birincisi diyor ki o sebep oldu İsa'dasınız. Bizim kurtuluşumuzu hani anlattırıyor ve o baştan sona kadar Allah'a dayanıyor. Kurtuluşumuz onun elinde. Başlatıran odur, devam ettiren odur ve sonuna kadar o bitirecek. Kurtuluş haberini sana getiren kimiydi? Kim sana kurtuluş haberini ulaştırdı? Hı? Sen mi aradın? Sen mi bu haberi hani çektin hangi bir yerden? Hayır, Rab bir haberci yolladı sana. Sana İsa Mesih'in haberini anlatsın, değil mi? Allah sana bir haberci yolladı. Ama ben tövbe ettim. Var kişi öyle konuşuyor. Ben lazım da tövbe edeyim. Öyle mi? Apostolların işleri 11-18'de Petrus Cornelius olayını anlattırıyor. Hani Rab Cornelius'u ve onun ev halkını kabul etmiş. Ve şöyle yazıyor. Bunu işitince yatıştılar ve Allah'ı şanlayıp dediler. Demek Allah yaşama götüren tövbeyi Allahsız milletlere de verdi. Tövbeyi diyor Allah veriyor. Ben tövbe ettim. Sen mi? Hayır. Rab seni o duruma getirdi, tövbe edesin. Tövbe ettirtiren odur. Eğer böyle konuşmak gerekirse. Ama ben iman ettim. Öyle mi? Onunla mı övüneceksin? Ben iman ettim. Apostolların işleri gene 16-14. O da Lidya. Filipi kasabasında Rab Lidya çağırıyor. Ve o da yazıyor. Pavlus'u seslerken diyor ki Rab onun yüreğini açtı. Öyle ki Pavlus'un söylediklerine ön versin. Kim onun yüreğini açtı? Kim ona iman verdi? Rab diyor. Rab onun yüreğini açtı. Hani iman ettim diye bile övünemem. Sebep yok. Logika yok. Mantık yok. Ama ben imanda devam ediyorum. Ben sadıkan kalıyorum. Benim işim. Öyle mi? Onunla mı övünüyorsun? Filipiler 2-13 onun da karşı gidiyor. Hayır sen değilsin diyor. Çünkü diyor içinizde işleyen Allah'tır. Kendi istediği gibi olsun diye hem istek uyandıran hem de işleyen odur. Biz insan olarak o kadar zayıfız, iyiliği istemek bile bizim elimizde değil. Bu iyiliği istemek bile Rabbin işidir. Tuş olduk. He? Olduk mu artık? Daha da övünmek istiyor musun? Hayır. Hiçbir konuda ağzını açamıyorsun. Hiçbir konuda övünemiyorsun. Senin kurtuluşun Allah'tan sana bir bağışıştır baştan sona kadar. Hem de hiçbir şey katamadın sen. Neye benziyor bu iş? Sen gemide giderken, korapta gidiyorsun, oynuyorsun, dikkat etmiyorsun. Tam kenara geliyorsun, dikkat etmeden bum suya düşüyorsun. Ve artık gemi gidiyor. Denizin, okyanusun ortasındasın, boğulacaksın, bitti iş, hayatın bitti. Ve birisi sana son anda görüyor ve son anda sana bir can simidi atıyor. Bu büyük simitler var ya. Tamam mı? Atıyor sana iplen ve tam senin yanına geliyor ve son gücünle tutunuyorsun bu can simidine. Tamam mı? Ve o çekiyor seni gemiye. Kurtarıyor seni. İşte son gücünle tutunuyorsun ve gemiye çekiyorlar seni. Sen kurtuldun. Zor soluk alıyorsun. Son soluğunu alıyorsun. Sonra ama ben o can simidi sarıldım, ben tutundum demeye yüzün var mı? Gülünç değil mi? Saçmalık değil mi? İşte kendi kurtuluşuyla övünen böyledir. Hayır. Rab bu can simidi attı sana. Yani yahu sana yakışıyor mu böyle düşünesin, böyle konuşasın? Ben kitabı biliyorum. Ben öğrendim artık. Ben İncil kursuna katıldım. İncil okulu bitirdim. Bende diploma var diye övünenler var. Öyle mi? Bak ne yazıyor burada. okuduğumuz ayeti. Mesih bizim için Allah'tan gelen bilgilik oldu. Sen değil. Senin kafan değil. Mesih bizim için bilgi oldu, bilgilik oldu. Kocaman Pavlus var ya ki eminim kutsal kitabı senden 100 kat daha iyi biliyor. O bile kuraj bulamıyor, kendi bilgisiyle övünsün. Hayır. Ne diyor? Mesih bana bilgilik oldu. Sofya oldu. Grekçe bu sözün adı Sofya. Ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya adını oradan alıyor, bilgilik. O da küçük bir kilise var. Alexander Nevski Katedrali'nin yanında kırmızı bir kilise var. Sveta Sofia, belki de görmüşsünüzdür. Ve kasabanın adı oradan geliyor. O kilisenin adını taşıyor. Yani, Sofia demek bilgilik. Allah'ın bilgiliği. Ve Paulus diyor, Mesih bizim için bilgilik oldu. Benim kafam var, benim logik, hani kafam çalışıyor. Okumuşluğum var ama benim, diyor Paulus diyor ki, benim kurajım yok, ben deyim, ben okudum. Allah bize bilgi oldu. Allah bize Sofia oldu. Tamam. Artık İsa'yı anladıkça akıllı oluyorum. Allah'ın aklını öğreniyorum. Ama o bilgiyi ben kendim kazanmadım. Allah onu Sofia, hani bana bilgilik yaptı. Pavlus'un fırsatı vardı, okumuşlukla övünsün. Ama onu yapmadı. Bunca sene en büyük profesör altında, Gamaliel altında okudu. Ama en sonunda bu anlayışa varıyor, Allah Mesih'i bana bilgilik yaptı. Onunla bile övünemem. Maalesef bugünlerde birçok kişi interneti kullanarak kendi bilgilerini göstermek istiyorlar. Hani hiçbir şey anlamadan, hiçbir şey bilmeden cahilliğini yayıyorlar. Ama Pavlus bunu yapmadı. Hayır, Mesih bana bilgilik oldu. Sonra Pavlus 3 şeyi sıralıyor. Diyor ki, Allah İsa'yı bu yaptı. Doğruluk yaptı, kutsallık yaptı ve kurtuluş yaptı. Allah diyor, İsa'yı kurtuluş, kutsallık ve doğruluk yaptı. Ve onlara şimdi göz atalım kısaca. Kurtuluş yaptı. Birincisi bu. Bu nedir? Kurtuluş yaptı. Allah İsa'ya kurtuluş yaptı diyor. Bu nedir? Bugünlerde bütün dünyada İncil'deki gerçek müjde saptırılıyor. Saptırılıyor. Gerçek müjdeden uzaklaşılıyor. Diyorlar ki kurtuluş demek Allah senin yeryüzündeki problemlerini çözüyor. Buymuş kurtuluş. Yeryüzünde ne problemin varsa Allah bunları senden aldı mı, bunları çözdü mü, kurtuluş buymuş diyorlar. Dakika'da seni sıkan nedir? Parasızlık mı? Kızan mı olmuyor? Hasta mısın? İşte iman et. O zaman o problemler yok olacak. Kurtulacağım. İman senin ağzında. Söyle. Ondan sonra olacak. Güzel geliyor. Kulağımıza hoş geliyor değil mi? Ama şeytanın sesi bu. Aldanmayın. Kutsal kitapta, İncil'de öyle bir haber yok. Bu kurtuluş değil. Ama o da geçen söz. Allah onu kurtuluş yaptı. O da geçen söz aslında ne demek istiyor? Fidye. Biz ilahide az önce 9. ilahide bunu söyledik. Fidyesi kanıyla ödendi. Fidye. Bu söz ne demek? Fidye değil. Fide. Fidye. Ve daha açıkçası nedir bu? Sen köleydin. Köleliğe satılmışsın. Şeytana, günaha ve ölüme köleydin. Ondan sonra merhametli birisi geldi. Senin için bir fiyat ödedi, bir para ödedi ve buna fidye diyoruz. Bir köle için harcanan, bir kölenin kurtulması için, serbest kalması için ödenen fiyata. Buna fidye diyoruz. Bir fidye karşılığında seni satın aldı. İsa Mesih haçta bunu yaptı. Sen köleydin ve Mesih bu fidyeyi, bu kurtuluş parasını ödedi kendi kanıyla. Romalılar 3:24. Herkes de diyor Allah'ın merhametinden bir bahşiş olarak suçsuz sayılıyor. Çünkü bizim için Mesih İsa bir kurtulma fiyatı oldu. Açıkça söylüyor. Kurtuluş budur. Seni o kölelikten serbest etti kendi kanıyla. İbraniler 2:14-15 şöyle diyor. Peki madem evlatlar et ve kandandırlar, o İsa kendisi de onunla aynı tabiatı aldı. Öyle ki ölmekle ölümün kuvvetini sahip olan hani şeytanı yensin. Öyle ki insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esiriydiler. Kurtuluş budur. Köleydin ve şimdi kölelik bitti. Birisi sana öyle bir fiyat ödedi, serbest olasın. Kurtuluş budur. Evet, sen serbestsin. Eski bağlantılardan kurtuldun. Köle değilsin artık. Şeytana, günaha ve ölüme artık bağlı değilsin. Budur kurtuluş. Ama senin için o fiyat ödendi ya, sen onu ödeyen kişiye nasıl davranacaksın? Hani biliyorsun, bir kişi beni büyük bir parayla, kendi ölümüyle beni satın aldı. Nasıl davranacaksın o kişiye? Artık serbestliğini kullanmayacaksın mı? Ona hizmet edesen %100. Serbestim. Bu serbestliğimi kullanmayacağım. Çünkü artık gönüllü olarak benim fidyemi ödeyen kişiye hizmet edeyim diye. Birincisi bu. İkincisi doğruluk. İsa diyor Allah tarafından doğruluk oldu bize. Bu ne demek? İsa doğruluk oldu. Paranın bir yüzü kurtuluş. Onu gördük. Ve biz bunu bir parça anlıyoruz. Haçta ben kurtuldum. Ama paranın öbür yüzü var. Ben var ya ben. Ben nasıl kurtulabilirim? Ben nasıl sonsuz yaşamı kazanırım? Bana ne olacak? Hep böyle konuşuyoruz değil mi? İsa Mesih'in haçına bakarken sen kendini ortaya koyuyorsun. Bana ne yapıldı? Ama şimdi paranın öbür tarafına bakıyoruz. Unut kendini bir an için ve İsa Mesih'in haçına başka bir açıdan bakıyoruz. Hissediyoruz ki orada bizim için bir fiyat ödendi. Öyle ki kurtulalım. Ama bu İsa'nın haçının sadece yarısı. Orada başka bir konu daha görüyoruz ve bunu çok pek çok düşünmüyoruz. Başka bir soru var. O da seninle hiç de ilgili değil. Sen yoksun meydanda. Başka bir soru var. Mesele değil sen kurtulasan ama Allah kurtulsun. Senin kurtuluşun söz konusu değil, Allah'ın kurtuluşu söz konusu değil. Ne? Ne demek istiyoruz? Diyeceğin Allah'ın kurtuluşu diye bir şey yok ki. Olur mu? Öyle saçmalık. Ne demek istiyorsun? Mesele nedir? Allah'ın doğruluğu. Allah'ın doğruluğu. Allah doğru mudur? Allah adil midir? Allah gereken ceza veriyor mu? Sen düşün, öyle bir devlet, kanunlar var ama kimse kanunlara bakmıyor. Herkes istediğini yapıyor. Hiçbir polis yok, mahkeme yok, hapis yok. Öyle devlet kanunları, ne diyeceksin onlara? Ama Allah'a gelince bu soru var. Allah kendi kanunlarını uyguluyor mu? Adil midir? Doğru mudur? Doğruluğu var mı? Bu aslında daha büyük, daha önemli bir soru değil mi? Senin hani geleceğine ilgili değil. Sen yaşasan da, yaşamasan da, cennete gidesen, cehenneme gidesen, bunlar önemsiz kalıyor bu ikinci sorunun yanında. Allah'ın doğruluğu var mı? Allah doğru bir kişi mi? Adil midir? Ne oldu Allah'ın doğruluğu? Evet. Büyük bir soru şu. Şeytan ne zaman Allah'ın önünde çıkardı eskiden ve derdi, ey Allah, nerede kaldı senin sözün? Sen dedin ya, günah işleyen can ölecektir. Dedin ya, hiçbir günah cezasız kalmaz. Sen bütün bu sözleri yaptın ama bakıyorum sen sözünde durmuyorsun. Milyarca kişi her gün tonlarca günah işliyorlar, seni saymıyorlar, sanki senin yüzünü tükürüyorlar, senin kanununu çiğniyorlar ve sen susuyorsun. Karşılık yok, doğruluk yok. Şeytan Allah'a öyle çıkışıyordu ve haklı olarak. Şeytanın hakkı vardı böyle konuşsun. Nerede karşılık, nerede ceza, nerede doğruluk? Evet, sanki şeytan diyor, sen hiç bakmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Nerede senin doğruluğun ha? İşte bu tema var. Ve onun çaresi de İsa Mesih'in haçında oldu. Biz sadece kendi tarafımıza bakıyoruz. Ama Allah'ın doğruluğunu, bunu hiç düşünmüyoruz. Ve o daha büyük mesele. Romalılar 3:25-26 bunu çok güzel bir söz biçimde anlatıyor. Bu ayetler en santral, en merkezi ayetler. Her bir imanlı bunları lazım bilsin. Romalılar 3:25-26 Allah onu bağışlatıran bir kurban olarak herkesin önüne serdi. Tamam, onu okuduk. Bağışlatıran kurban bizi konuşuyor. Onun kanı ile ve iman etmekle bağışlattırıyor. İyi, güzel, okuduk. Bunu biliyoruz. Şimdi Allah böylelikle doğruluğunu gösterdi. Şimdi ikinci konuya geçiyoruz. Ne de olsa eski zamanlarda hep sabredip işlenen günahları cezasız bırakmıştı. İsa'dan önce diyor o kadar milyonlarca günah işlendi ve Allah susuyor. Susardı. Cezasız bıraktı diyor. O istedi, şimdiki zamanlarda doğruluğunu göstersin. İsa Mesih'te kendi doğruluğunu gösterir. İsa'yı ölümü, yani ölüm cezasını vermekle doğruluğunu gösterdi. Herkesin cezasını ona yükletirdi. Doğruluk orada belli oldu. Hem kendi doğruluğunu açıklasın, hem de İsa'ya iman eden kişi doğru sayabilsin. Senin günahın İsa'ya gitti, İsa'nın doğruluğu sana geçti. Allah'ın doğruluğu burada belli oluyor. İşte Mesih'in haçında o oldu. Allah doğruluğunu gösterdi, ispatladı ki ben günahı cezasız bırakmıyorum. Ben günahı cezasız bırakmıyorum. İsa Mesih'in haçında onu görüyoruz. 1920'lerde bir antropolog, hani insan toplumları araştıran bir bilim adamı, Kafkas dağlarını gezmişti ve orada yaşayan bir halkın yaşantısını anlatıyor. Ve bu halk, yani başka bir aşireti, başka bir premeye saldırmıştı ve birçok mal kazandılar, tamamı. Ve bu kazanan malları, yani ganimet malları diyoruz, bir kocaman yiyin yaptılar, tamamı, savaştan sonra. Ve o kabile reisi, bu Vost diyoruz ya, bu Vost tamamı kesin buyruk vermişti. Sabaha kadar kimse o mallardan bir şey almasın. Ve kim o mallardan bir şey alırsa 40 tane kırbaç. 40 tane kırbaç hırsızlığa karşı. Adam yatıyor, gece yarısı adamı uyandırıyorlar. Efendimiz, bir hırsızı yakaladık. O ganimet mallardan çaldı ve şimdi ne yapılmalı? Adam uyku sersemi kalkıyor. Şefimiz ne diyor? Tamamı hiç düşünmeden hemen cevap veriyor. Kim olursa olsun dedim ya, ona 40 tane kırbaç. Yarın sabah ilk işimiz o olsun. Ve sonra soruyor. Peki hırsız kim? Kim o kadar cesareti var? Benim sözümü karşılık gitsin. Ondan sonra askerler sıkılıp en sonunda diyorlar ki bunu yapan senin anan. Senin kendi anan bunu yaptı. Ne dersin? Cezayı yerine getirelim mi? Eyvah. Çok zor bir çıkmaz içinde bulunuyor bizim başbuğumuz, boşluğumuz. Adam ne yapsın? Alıp veriyor iki tarafını. Eğer derse boş ver, anamdır. Olamaz ona ceza vereyim. O zaman herkes diyecek, sen iyi bir kabile reisi değilsin. Taraf tutuyorsun. Sende doğruluk yok. Olur mu böyle davranasın? Öbür türlü eğer anama kırbaç vurursam, adam yaşlı, buna dayanamayacak, ölecek. Bu sefer halk yeni mana bulacak, diyecekler. Nasıl adamsın? Kendi ananı ölüme yolluyorsun. Sende sevgi yok. Sevgi yok, doğruluk yok. Hangisini seçsin? Doğruluk ve sevgi düşman gibi görünüyor ve onun çözümü yok. Ve hiçbir din, hiçbir felsefe bu meseleyi çözemez. Allah doğru ise insanlar ölmeli. Allah sevgi dolu ise Allah'ın doğruluğu yok. Nasıl onunla birleşecek? Adam bütün gece düşünmüş, taşınmış. Sabahleyin herkes tetikte duruyor. Acaba ne olacak şimdi? Ve herkesin önünde adam diyor ki ceza mutlaka yerine getirilecek. Tam buyurduğum gibi anama 40 kırbaç vurursun. Herkesin solu kesildi. Herkes eyvah ne olacak şimdi? Tam bu buyruğu verdikten sonra askeri yani buymuş ve anamdır yani yaşlıdır deme, tam gücüne vuracaksın yani acıma. Sonra adam herkesin önünde iniyor, krallık rubalarını soyunturuyor ve çıplak sırtına hani kendini anasının önüne geçiyor. Anasının önüne geçiyor, kendi sırtıyla onu örtüyor. Sonra askeri diyor ki şimdi vur, cezayı yerine getir, tam 40 kırbaç. Ve böylece tek bir hareketle İki iş bitirdi. Doğruluğunu gösterdi ve sevgisini gösterdi. Ve o kırbaçlamanın izleri bütün hayat onun sırtında kaldı. Bütün hayat yani başkalar onu görünce biliyor ki bizim kralımız, bizim efendimiz doğrudur. Doğrulukla hükmediyor. Evet, hiçbir suçu cezasız bırakmaz. Bu İsa'nın ikinci şey. Üçüncüsü diyor, Allah İsa'yı diyor kutsallık yaptı. Kutsallık yaptı. Sen kutsal mısın? Ne zaman kutsal oldun? 1 Korintiler 6, 9'dan 11'e kadar Pavlus bu kutsallık meselesini anlatıyor. Yoksa bilmez misiniz, haksızlık yapanlar Allah'ın krallığını miras alamayacak. Hiç aldanmayın. Ne zinacılar, ne puta tapanlar, ne gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar, ne de onu yaptıranlar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne de dolandırıcılar Allah'ın krallığını miras almayacaklar. Ve bazılarınız böyleydiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve Allah'ımızın ruhu ile yıkandınız, kutsal kılındınız ve suçsuz kılındınız. Sanki bunu bir solukta söylüyor. Suçsuz kılındık, bunu anlıyoruz. Ama kutsal kılındık aynı anda. Nasıl? Ve gene okuyoruz. Apostolların İşleri 26-18. Öyle ki onların gözlerini açayım. Paulus anlatıyor ne zaman Damask yolunda, değil mi? Şam yolunda İsa'ya karşılaştı. İsa ona bir görev verdi. Ve bu görev neymiş? Öyle ki onların gözlerini açayım. Öyle ki yani karanlıktan aydınlığa dönsünler. Şeytanın kuvvetinden Allah'a dönsünler. Öyle ki günahların affını alsınlar. Bana iman etmekle kutsal kılınan kişilerin arasında bir mirasa kavuşsunlar. Fark ettiniz mi? İman etmekle kutsal kılınıyorsun. Sanki ikisi aynı anda oluyor. Biz bunu düşünmeye alışık değiliz, değil mi? Sanki kutsal olmak çok uzun bir proses, bir gelişme. Ve en sonunda kutsal oluyorsun. Ama İncil'de bize başka bir anlayış. Hayır, birinci anda hemen kutsal kılınıyorsun. Dur bakalım, iş o kadar basit mi? İman etmekle kutsal kılındınız, bu doğru mu? Hepsi bu kadar mı? İman ediyorsun ve şak diye otomatik kutsal oluyorsun. Öyle mi? Evet, gerçekten öyle. Biz zaten aynı mektupta en başta okuduk. Bölüm 1, ayet 2. Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. İki tarafı var. Kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. Var bir kutsal olmak bir anda, bir göz kırpmasında, var bir kutsal olmak bütün hayat sürüyor. Bir kişi yeniden doğdu mu, o anında, sekundada kutsal kılınıyor. Nasıl? Onun bütün hareketleri, alışkanlıkları, düşünceleri birden değişiyor mu? Keşke, değil mi? Keşke öyle olsa. Kutsallık başka bir şey. Allah ve onun hizmeti için ayrılmış bir mal olmak. Bu demek kutsallık. Hizmet için ayrılmış olmak. Allah'la ilgili bir iş için seçili olmak. Kutsallık budur. Dil temiz ama farklı, ayrı. Kutsallık demek değil temiz olmak ama ayrı olmak. Çıkış kitabında Rab Musa'ya buyurmuştu ki nasıl onun agası Harun'u başkahin yapacak. Ve o da çok uzun bir tören, bir seremonya anlatıyor. Harun nasıl başkahin olacak ve onun rubalarının özel büyük sembolik anlamı var. Çıkış 28-36'da anlatıyor ve bir parça diyor ki saf altından bir levha, yani bir tabela yapacaksın ve bunun üzerine mühür oyar gibi Rab'be adanmıştır sözünü oy ya da Rab'be kutsal ol. Onu demek istiyorum. Harun başkahin olarak bu plakayı tamamı sarın üstünde yapıştırırdı. Hani kafasının önünde böyle tutardı. Rab'be adanmıştır ya da başka tercüme Rab'be kutsal. Harun lazımdı onu giysin hem başkaları görsün diye hem de hani kendi kendini hatırlatsın, ben farklıyım. Ve herkes onu görünce, o da yazıyor, Rab'be adanmış, Rab'be kutsal bir kişi. Bunu görünce herkes daha uzaktan görürdü. Diyor ki, bu adam bambaşka, bu adam farklı. Bu adam bizim gibi değil, bizim gibi düşünmüyor. Onun aklı, fikri Rab'de, Allah'la uğraşıyor, Allah'la anlaşıyor. Kutsal olmak bu demektir. Ayrı olmak. Rab seni imana getirince ayırmıştır. Sanki Allah'ta iki tane sepet var. Birisinde yazıyor günahkarlar, öbür sepette yazıyor kutsallar. Ve bir kişi yeniden doğdu mu, Rab onu günahkarlar sepetinden alıp kutsallar sepetine transfer ediyor. Hemen bir anda. Ve ondan sonra buna dayanarak insan değişebilir. Artık başka bir sepettesin. Artık günahkarlar sepetinde bulunmuyorsun. Kutsallar sepetinde bulunuyorsun. Madem öyle, şimdi değişebilirsin. Çok şükür ki Rab demedi, önce değiş bakalım ve yeterince değiştin mi, o zaman seni kutsalar sepetine koyacağım. O zaman hiç olmayacak. Hayır. Ve biz lazım bu hakikate uygun bir yaşam sürelim. Bir anda kutsal kılındın ve hayat boyunca buna göre yaşayacaksın. Kutsal olmayı öğreneceksin. Ya 1860 yıllarında Londra'da iyi yürekli, yardımsever, zengin bir adam sokakta yaşayan kızanları kendi evine alırdı. Yani evlatlık yerine alırdı. Ve bir gün Johnny adında 8 yaşında ufak bir çocuğu da almışlar sokaktan. Adam bütün hayat sokakta yaşamış bir hayvan gibi, vahşi bir biçimde. Ve şimdi çok güzel, zengin bir evde bir evlat olarak yaşıyor. Ve onun eski pıhtılarını çıkarıp ona güzel robalar giydirdiler. Ona güzel bir banyo yapmıştı ilk önce. Her şey süper. Hayatı güzeldi artık. Ama fark ettiler, Johnny, küçük Johnny daha çok korku içinde konuşmazdı. Ve geceleri gördüler nasıl o yatakta hani rahat yatacağına odanın bir köşesinde duruyor ve korku içinde hani sağa sola bakınıyor. Neden öyle? Ve bakıcı kadın gelip baktı onu kaldırsın ve fark etti ki olmuyor. Onun elinde yumruk yapıyor. Ve hiç kimse o yumruğu açamıyor. Elinde bir şey tutuyor belli. Ne de yapsın Johnny elini bir türlü açmıyor. Bir şey saklıyor da. Ve en sonunda kandırdı onu. Dikkatini başka bir tarafa çekti. Bir kerekten açtı onun elini ve çıkardı içine bir kuru ekmek parçası. Kuru ekmek parçası. Ne oldu? Johnny alışmış böyle yaşama. Sokakta bir parça ekmek buldu mu vermek istemiyor. Ne kadar da kuru, ne kadar küflenmiş olsa bu benim. Ama şimdiki yaşam eski yaşamla uymuyor. Ve bakıcı demiş, niye bunu yapıyorsun? Sen artık sokakta değilsin. Buzdolabı senin. Bütün gün yiyebilirsin. Tamam mı? Artıya yemek var. İşte burada bir kiler var, bir yemek deposu var. Ne istersen al, doy. Biz öyleyiz değil mi? Biz kutsal kılındık ama sanki daha kutsal değilmişiz gibi yaşıyoruz. Ve orada lazım büyüyelim, lazım anlayalım. Evet, doğa eski alışkanlıklarını sürdürdü. Henüz anlamamıştı yeni pozisyonu nedir. Ve biz de kendi pozisyonumuzu anlayalım. Evet. Ve sonra Paulus gene bir aktarma yapıyor. Nasıl da yazılmıştır. Kim övünürse Rab'den övünsün. Yeremya 9:23-24. Rab şöyle diyor. Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Tam o şeyleri yapıyoruz değil mi? Büyük bir araban mı var? Facebook'ta yayıyorsun onu. Bak ne araban var. Onunla zenginliğimle övünüyorum. Bilgelikle diploma aldın. Hemen Facebook'ta yay onu. Diploma aldım artık. Bilgeliğimle övünüyorum. Değil mi? İşte bütün bunlar diyor Rab yapmayın. Rab diyor dünyada iyilik yapan, adalet doğruluğu sağlayan Rab benim. Kim övünmek isterse bunu anlasın, bununla övünsün. Değil sen ne yaptın, Rab ne yaptı. Onunla övünesin. Beni tanımakla övünsün. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor. Övünen diyor, değil kendi yaptığıyla, Rab'in yaptığıyla övünsün. Ve bütün bugünkü dersimiz budur. Son olarak, bugün konuştuğumuz hakikatler bize kuraj versin. Kuraj versin ki Rab bizi ne kadar sevdiğini anlayalım. Sen de öyle bir atılmış bir kişiydin. Rab seni bile bile seçti ki sen de aslında seçilecek bir tarafı yoktu. Eminim. O duyguyu tanıyor musun? Kızan iken iki futbol takımı kuruluyor değil mi? En hızlı oyuncular, en yapıcı çocuklar otomatik kaptanı oluyor değil mi? Evet. Ondan sonra artık ayrıyoruz. Sen buraya, öbürü seçiyor. Sen bana gel, öbürü sen bana gel. Ne oluyor? Ve en sonunda hep böyle 2-3 kızan kalırdı. Kimse onları kendi takımına istemiyor alsın. Değil mi? Öyle bir duygu var mı tattın? Ben onu çok tattım. Ben çok defa en sonuncuydum çünkü hiç iyi bir oyuncu değildim. Evet, ben de o defalarca yaşadım bunu. Ama kaptanlar haklı. Ben onlara mana bulamam. Ben de olsam kendimi seçemem. Logika yok, mantık yok yani. Beceriksiz bir kişiydim futbolda. Çok şükür Rabbimiz bize merhamet etti hiç seçilmeyecek kişilerden başladı. En birinci onları seçti. Peki bu aslında kolay ama seçildikten sonra o kuzan ne yapsın? Şimdi o tarafına bakalım. Seçildikten sonra o kuzan ne yapsın? Seçileyim deyip öyle devam mı etsin? Yoksa kendini sıksın, futbolu daha iyi öğrenmek için acaba hangisi? Övünebilir mi? Ben seçileyim yoksa biliyorum seçileyim ama daha uygun değilim. Lazım kendimi geliştireyim. Neden onu söylüyorum? Çünkü maalesef bugünlerde birçok kardeş bugün okuduğumuz hakikatleri alıp tembellik için bahane ediyorlar. Tembellik için, mülüslük için hani bahane ediyorlar. Rab bizim gibi cahilleri seçti, okumuşları sevmiyor. Onun için ben de okumuyorum. Onun için cahil kalmak daha iyidir. Onun için sakın bana kitap verme. Ben cahil kalayım. Ve bu laflarla hep cahil kalmak için açık kapı buluyorlar. Cahiller seçili diyerek hep öyle devam et bakalım ne olacak. İncil'i okuma, kendini sıkma, oturup sakın bir şey öğrenme. Maalesef öyle bir şey olmaz değil mi? Tam tersi, madem Rab benim kadar akılsız bir kişi seçti, bari bundan sonra hepten akılsız kalmayın. Biliyorum hani okumak bizi çok sıkıcı geliyor. Biliyorum kendimizi geliştirmek çok zor geliyor. Ama nasıl bu kadar zorluk çekiyoruz İncil'e gelince? Şaşıyorum erkekler. Araba için değil mi? Şoför teknişka hani ehliyet almak için neler okuyorlar? Şaş başka, herkes profesyon kesiliyor. O zaman zihinler açılıyor. O zaman işte logika var. O zaman enerji var, güç var okumak için. Ama İncil'e gelince Rab cahilleri seçti. Hayır. Onun için Rab bizi yani okuduğumuz şeyler bizim mülüslük için değil. Ama kendimizi geliştirmek için fırsat olsun. Rab sizin olsun.